Ayrım 29, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 388. Boşluğa doğru uzanan geri sayım. 29. kısım. Akşamın ilerleyen saatlerinde Sikozi Tsiki bıçağını fırlatarak fareyi öldürdü. Tanya o akşam erkenden yatmıştı. Konovalenko Sikozi Tsiki'nin dönüş yolculuğuna ilişkin son talimatı almak amacıyla Jan Klein'i Güney Afrika'dan aramak için uygun saati bekliyordu. Konovalenko ayrıca Güney Afrika'ya göç etmek konusunu da konuşmak istiyordu. Aşağıdan hiç ses gelmiyordu. Tanya aşağıya inip bakmış ve kızın uyuduğunu söylemişti. Uzun zamandan beri Konovalenko kendini rahat ve hoşnut hissediyordu. Wallander'le bağlantı kurmuştu. Kızını kılına dokunmadan geri alabilmesi için Konovalenko kesinlikle polise haber verilmemesini istemişti. Wallander buna karşı çıkmayacak ve polisi yanlış yönlendirecekti. Konovalenko bir an önce Stockholm'e geri dönmek istediğinden Wallander polisin kendisini Güney İsveç'te araması için elinden geleni yapacaktı. Ama elbette bunların hiçbiri doğru değildi. Konovalenko hem adamı hem de kızı öldürmeye kararlıydı. Wallander'in söylediklerine gerçekten inanıp inanmadığını merak etti. Eğer inanmışsa o zaman gerçekten de düşündüğü kadar aptal ve saf bir polisti. Ama yine de onu küçümseme hatasında bulunmaya niyeti yoktu. Günün birkaç saatini Sikozi Tsiki'ye ayırmıştı. Viktor Mabasha'yı hazırladığı gibi Sikozi Tsiki ile de suikast girişiminde meydana gelebilecek olayları defalarca gözden geçirmişlerdi. Sikozi Tsiki'nin Viktor Mabasha'dan çok daha zeki olduğunu görüyordu. Adam Konovalenko'nun irkçi görüşlerinden ne etkileniyor ne de sinirleniyordu. Konovalenko kendine nereye dek hakim olabileceğini saptamak amacıyla birkaç gün boyunca onu daha da kışkırtmayı tasarlıyordu. Ancak Sikozi Tsiki'nin de Viktor Mabasha'ya benzer özelliği vardı. Konovalenko bunun Afrikalıların ortak özelliği olup olmadığını merak ediyordu. Onların içe dönüklüğünü, ne düşündüklerini anlamanın olanaksızlığını düşünüyordu. Bu tavır onu çok tedirgin ediyordu. İnsanların düşüncelerini okumaya ve tepkilerini önceden tahmin etmeye alışık olduğundan bu sinirine dokunuyordu. Ucu garip bir şekilde kıvrılmış bıçağıyla fareyi öldüren adama bir göz attı. İşini başarıyla tamamlayacak diye geçirdiği içinden. Birkaç günlük bir çalışmadan ve silah eğitiminden sonra ülkesine dönmeye hazır olacak. O benim Güney Afrika'ya giriş vizem olacak. Sikozi Tsiki yerinden kalkıp bıçağının ucundaki fare leşine baktı. Sonra mutfağa giderek kurbağanı çöpe atıp bıçağını yıkadı. Konovalenko vodkasını yudumlarken onu izliyordu.
''Hiç böyle bir bıçak görmemiştim.'' dedi.
''Atalarım 1000 yıldan fazla bir süreden beri bu tür bıçaklar kullanır.'' dedi Sikozi Tsiki.
''İlla ucu kalkık mı olacak?'' diye sordu Konovalenko. ''Neden?''
Sikozi Tsiki, ''Bilmiyorum.'' diye yanıt verdi. ''Kimse bilmiyor. Bu işin sırrının açıklandığı gün bence bıçağın büyüsü de yok olup gidecek.'' Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Sikozi Tsiki odasına çekildi. Konovalenko az önce aldığı gizemli yanıttan tedirgin olmuştu. Sikozi Tsiki'nin yatak odasının kapısını kilitlediğini duydu. Konovalenko artık tek başınaydı. Telefonun yanındaki masanın üstünde duran lambanın dışında odanın tüm ışıklarını söndürdü. Saatine baktı, yarım olmuştu. Kısa bir süre sonra Jan Klein'i arayacaktı. Mahzene kulak verdi, çıt çıkmıyordu, kadehini yeniden doldurdu. Jan Klein'le konuştuktan sonra içecekti. Güney Afrika telefon konuşması kısa sürmüştü. Jan Klein, Konovalenko'nun Sikozi Tsiki'nin sorun yaratmayacağına ilişkin anlattıklarını dinledi. Delikanlının zihinsel bir sorunu yoktu, dengeliydi. Jan Klein bunları dinledikten sonra kararını açıkladı. Sikozi Tsiki'nin en geç bir hafta içerisinde Güney Afrika'ya dönmesini istiyordu. Konovalenko onun İsveç'ten çıkması için gerekli düzenlemelere hemen başlamalı ve Johannesburg yolculuğunun gerçekleşebilmesi için gerekli işlere başlamalıydı. Konovalenko Jan Klein'in yoğun bir baskı altında olduğuna ilişkin bir izlenime kapılmıştı. Sanki acelesi var gibiydi. Kendi yolculuğundan söz etmeye elbette fırsat bulamamıştı. Telefon konuşması Konovalenko'nun geleceğine ilişkin konuşulmadan sona ermişti. Telefonu kapattıktan sonra canı bir hayli sıkılmıştı. Vodkası da bir dikişte içti. Jan Klein'in kendisinden kuşkulanıp kuşkulanmadığını düşündü. Ama hemen sonra da bu düşünceyi kafasından attı. Ayrıca Güney Afrika'da kendi yeteneklerine ve deneyimlerine gerçekten gereksinme duyulduğundan emindi. Bir kadeh vodka daha içtikten sonra balkona çıkarak işedi. Yağmur yağıyordu. Kendi kendisinden hoşnut olması gerektiğine karar verdi. Birkaç saat sonra tüm sorunları sona erecekti. Görevi bitmek üzereydi. Ondan sonra da geleceğini düşünmeye zaman ayırabilecekti. Tanya'yı Güney Afrika'ya götürmeyi aklından bile geçirmiyordu. Götürmesini istese bile karısını Rusya'da bıraktığı gibi onu da bir yolunu bulup İsveç'te bırakacaktı. Kapıyı kilitledi, odasına giderek yatağına uzandı. Soyunmadan yatmıştı, battaniyeyi üstüne çekti. Tanya da bu gece tek başına uyusun dedi kendi kendine. Dinlenmeye gereksinimi vardı. Konovalenko odasının kapısını kapattığında Tanya yatağında gözlerini tavana dikmiş yatıyordu. Kıpırdamadan dışarıya kulak verdi, korkuyordu. Yüreğinin derinliklerinde Konovalenko'ya duyurmadan kızı mahzenden çıkarıp evden birlikte kaçmalarının olanaksız olacağını hissediyordu. Konovalenko'nun odasının kapısını yavaşça kilitlemesi de söz konusu olamazdı. Konovalenko ile Afrikalı taş ocaklarında atış eğitimi yaparken kızı kaçırmayı denemişti ama olmamıştı. Ayrıca kapısını kilitlese bile Konovalenko'nun pencereden atlama olasılığı vardı. Keşke yanımda uyku hapı olsaydı diye geçirdi içinden. İlaçları vodkanın içine karıştırırdı. Ama yoktu ve kızı kaçırmayı denemesi gerektiğinin farkındaydı. Çantasını bile hazırlayıp ahırların yanına gizlemişti. Çizmeleriyle yağmurluğu da orada hazır kendisini bekliyordu. Saate baktı, biri çeyrek geçiyordu. Konovalenko'nun polisle sabahın erken saatlerinde buluşacağını biliyordu. O vakte kadar kızı çoktan kaçırmış olmalıydı. Konovalenko'nun horlamaya başladığını duyar duymaz harekete geçecekti. Konovalenko'nun uykusunun hafif olduğunu ve sık sık uyandığını biliyordu. Ama daldıktan sonra ilk yarım saat hemen hemen hiç uyanmazdı. Bunu neden yaptığından hala emin değildi. Kendi yaşamını tehlikeye attığının farkındaydı. Ama davranışlarının nedenini kendine açıklama gereği duymuyordu. Bazı şeyler yaşamı kendiliğinden etkiler ve değiştirirdi. Konovalenko yan dönerek öksürdü. Saat 1:25 geçiyordu. Uyumak istemediği bazı geceler öylece yatağına yatar ve düşünürdü. Bu da o gecelerden birine benziyordu. Ve Tanya kıza yardım edemiyordu. Bu duygunun bile kendisini nasıl korkuttuğunu fark etti. Bu ona herhangi bir tehlikeden çok daha büyük bir tehdit gibi geliyordu. Saat 2:20 kala sonunda Konovalenko'nun horlamaya başladığını duydu. Horultuyu yarım dakika kadar dinledi, sonra yavaşça yataktan kalktı. Giyinikti. Elinde kızın ayak bileklerindeki zincirin anahtarı vardı. Yavaşça soluk almaya korkarak yatak odasının kapısını açtı. Yerdeki tahtalar gıcırdamasın diye parmak uçlarına basarak ilerledi. Mutfağa gitti, el fenerini yaktı ve yerdeki kapağı yavaşça kaldırdı. Bu çok kritik bir andı, kız bağırabilirdi. Neyse ki bağırmadı. Ama bağırabilirdi, Tanya bunun farkındaydı. Konovalenko horluyordu, etrafı dinledi. Sonra da dikkatle merdivenden aşağı inmeye başladı. Kız top gibi olmuş bir köşede yatıyordu, gözleri açıktı. Tanya kızın yanına giderek kırpılmış saçlarını okşamaya başladı. Birlikte kaçacaklarını fısıldadı ama çok dikkatli olmaları ve kesinlikle gürültü yapmamalarını söyledi. Kız bu sözlere bir tepki vermedi, bakışları tamamiyle ifadesizdi. Tanya birden genç kızın kıpırdayamadığını düşündü. Dehşete kapılmıştı. Belki de korkudan kıza felç gelmişti. Kilidi bulmak için kızı yana çevirmesi gerekiyordu. Kız birden onu tekmelemeye başladı. Ağzını açıp bağırmadan Tanya eliyle kızın ağzını kapattı. Tanya çok güçlüydü. Var gücüyle kızın ağzına bastırıp duruyordu. Hafif bir çığlığın Konovalenko'yu uyandırması işten bile değildi. Bu düşünce korkuyla ürpermesine neden oldu. Konovalenko kolayca kapağı kapatıp her ikisini de öldürebilirdi. Tanya eliyle kızın ağzını bastırırken bir yandan da mırıldanmaya çalıştı. Kızın gözleri canlandı ve Tanya kızın en sonunda kaçacaklarını anladığını ümit etti. Elini yavaşça kızın ağzından çekti, kilidi açtı ve dikkatle zincirleri çıkardı. Tam o anda da Konovalenko'nun horlamasının kesildiğini fark etti. Soluğunu tuttu. Neyse, kısa bir süre sonra horultu yeniden başladı. Telaşla ayağa kalktı. Kız da sonunda her şeyi anlamıştı. Yerinde doğruldu, bakışları canlanmıştı. Tanya birden kalbinin duracağını hissetti. Üstlerindeki mutfaktan ayak sesleri geliyordu. Evin içinde biri yürüyordu. Ayak sesleri durdu. Şimdi kapağı kaldıracak diye geçirdi içinden Tanya gözlerini kapatarak. Kalktığımı duydu demek. Şişe sesiyle birlikte Tanya derin bir soluk aldı. Konovalenko bir kadeh vodka içmek için kalkmıştı demek. Ayak sesleri kesildi. Tanya el fenerini genç kıza doğru tutarak gülümsemeye çalıştı. Sonra da uzanıp kızın elini tuttu. 10 dakika sonra yavaşça kapağı kaldırdı. Konovalenko yeniden horlamaya başlamıştı. Kıza ne yapacaklarını söyledi. Mümkün olduğunca hiç ses çıkarmadan kapıya yaklaşacaklardı. Tanya kilidi sabah yağlamıştı. Ses çıkarmadan açılacağını ümit ediyordu. Eğer bir şey olur da Konovalenko uyanırsa Tanya hızla kapıyı açacak ve kaçacaklardı. Anlaşıldı mı diye sordu Tanya. Koşmaktan başka çaremiz yok. Dışarıda yağmurun çiselemesi de onların yararınaydı. Ama ne olursa olsun arkalarına bakmadan kaçmayı sürdürmeleri gerekiyordu. Bir evin önüne geldiğinde ya da yoldan bir araba geçtiğinde ondan yardım isteyebilirdi. Ama önemli olan tek şey kaçmaktı. Acaba anladı mı diye geçirdi içinden Tanya. Kızın gözleri parlamaya başlamıştı, ayaklarını oynatabiliyordu. Tanya bir kez daha çevreyi dinledi. Sonra da kıza bakarak hadi dercesine başını salladı. Önce Tanya yukarıya çıktı, etrafı bir kez daha dinledi. Sonra da elini uzatarak kızın merdiveni çıkmasına yardım etti. Artık en önemli şey hızlı hareket etmekti. Ne denli hızlı olurlarsa kurtulma olasılığı o denli fazla olacaktı. Kız yavaşça mutfağa ayak bastı. Işık oldukça loş olmasına karşın gözlerini kırpıştırdı. Geçici bir körlük oluşmuş diye geçirdi içinden Tanya. Uzanıp kızın kolunu tuttu. Konovalenko hala horluyordu. Sonra da çok ağır adımlarla hole doğru yürümeye başladılar. Kapının önünde bir perde vardı. Tanya yavaşça perdeyi kenara çekti. Genç kız koluna abanmış arkasından geliyordu. Kapının önüne gelmişlerdi. Tanya ter içinde kaldığını fark etti. Anahtarı tutan eli titriyordu. Artık her şeyin yoluna gireceğini düşünmeye başlamıştı. Anahtar kilidin içinde biraz daha hızlı dönebilseydi. Tanya ter içerisinde kapıyı açmaya çalıştı. Sonunda anahtar döndü. Tek bir ses bile çıkmamıştı. Kıza bakarak başını salladı. Sonra da kapıyı açtı. Bunu yaparken arkasından bir ses duydu. Şaşkınlıkla dönüp baktı. Genç kız paltolarla şemsiyelerin arasına gizlendi ama düşebilirdi. Tanya olanları aldırmadan kapıyı ardına dek açtı. Kızı kolundan yakalayıp yağmurun ve soğuğun altına attı. Avazı çıktığı kadar bağırarak kaçmasını söyledi. Kız önce hafifçe direnmişti ama Tanya onu hızla itince tazı gibi koşmaya başlamıştı. Birkaç saniye içerisinde genç kız yağmurun altında yok olup gitmişti. Tanya kendisinin kaçamayacağını anlamıştı ama yine de deneyecekti. Arkasına dönüp bakmak istemiyordu. Konovalenko'yu şaşırtmak amacıyla ters yönde koşacaktı. Konovalenko onu kolundan yakaladığında Tanya ancak bahçenin ortasına dek gidebilmişti.
''Nereye gidiyorsun?'' diye bağırdı. ''Asla mısın?''
Tanya Konovalenko'nun mutfağın zeminindeki kapağın açık olduğunu fark etmediğini anladı. Eve geri dönünceye değin de olanları anlayamayacaktı. Genç kız başarmıştı. Konovalenko onu bir daha asla bulamayacaktı. Tanya birden kendini çok yorgun hissetti. Ama öte yandan yaptığının doğru olduğunu biliyordu.
''Kendimi iyi hissetmiyorum.'' dedi başı dönüyormuş gibi sendeleyerek.
''İçeri girelim.'' dedi Konovalenko.
''Biraz sonra.'' diye karşılık verdi. ''Biraz temiz hava almak istiyorum.''
''O kız için elimden geleni yaptım.'' diye geçirdi içinden. Ama bu oyun benim için bitti artık. Linda gecenin sessizliğinde var gücüyle koşuyordu. Yağmur yağıyordu. Nerede olduğunun farkında değildi. Yalnızca koşuyordu. Ara sıra sendeliyor ama sonra kendini toparlayarak yeniden koşmayı sürdürüyordu. Bir tarlaya geldiğini fark etti. Çevresinde farklı yerlere dikilmiş korkuluklar vardı. Kendini onlardan biri gibi hissetti. Ayakkabıları çamur içinde kalmıştı. Bir süre sonra ayakkabılarını çıkarıp çorapla koşmayı sürdürdü. Tarla uçsuz bucaksız gibiydi, bitmek bilmiyordu. Her şey sisin altında kalmıştı. Bir süre sonra kendini bir yolun ortasında buldu. Artık adım atacak gücü kalmamıştı. Taşlı yolda yürümeye başladı. Taşlar ayaklarını acıtıyordu. Birden taşlı yol yerini asfalta bıraktı. Yolun ortasındaki beyaz şeridi gördü. Hangi yöne gideceğini kestiremiyordu ama yine de yürümeyi sürdürdü. Evde nelerin olduğunu düşünmeye cesaret edemiyordu. Canavarın arkasından geldiğini düşünüyor ve bu da yoluna devam etme gücü veriyordu ona. Bir süre sonra kendisine doğru yaklaşan bir çift far gördü. Kız arkadaşının evinden gelen bir adamdı bu. Gece boyunca tartışmışlardı. Adam en sonunda evine dönmeye karar vermişti. Adam bir yandan da param olsaydı uzaklara, çok uzaklara giderdim diye geçiriyordu içinden. Silecekleri düzenli olarak çalışıyordu ama görüş alanı çok daralmıştı. Birden arabasının önüne çıkan bir şey gördü. Önce bunu bir hayvan sanarak hızla frene bastı. Sonra da arabayı durdurdu. Bu bir insandı. Gözlerine inanmakta zorlanıyordu. Ayakkabısız, üstü başı çamur içinde, saçları kırpılmış genç bir kızdı karşısında duran. Kızın bir trafik kazası geçirmiş olabileceğini düşündü. Sonra da kızın yolun ortasında oturduğunu fark etti. Yavaşça arabadan inerek kıza yaklaştı. "Ne oldu?" diye sordu. Genç kız karşılık vermedi. Yerde ya da kızın üstünde kan izi yoktu. Bir kenara çekilmiş bir araba da yoktu. Kızın kalkmasına yardım ederek arabaya götürdü. Genç kız ayakta güçlükle durabiliyordu. "Ne oldu?" diye sordu bir kez daha. Ama yine bir yanıt alamadı. Steinwieden ve Swedberg ikiye çeyrek kala Yistad'daki evden çıktılar. Swedberg'in arabasına binerken yağmur yağıyordu. Kentten çıktıktan 3 kilometre sonra Swedberg arka lastiklerden birinin patladığını sandı. Arabayı kenara çekerken bir yandan da steplinin sağlam olmayabileceğini düşünüyordu. Lastiği değiştirirken sağlam olduğunu görmüştü. Patlak lastik programlarını aksatmıştı. Wallander'in şafak sökmeden eve yaklaşacağını düşünmüştü. Onunla karşılaşmamak için de erkenden yola koyulmaları gerekiyordu. Arabayı taş ocağından yaklaşık bir mil ötede çalıların arasında park ettiklerinde saat 3 olmuştu. Aceleleri olduğundan sesin içinde hızlı hızlı yürüyorlardı. Taş ocağının kuzeyindeki tarladan geçtiler. Swedberg eve yaklaşabildikleri kadar yaklaşmalarını önerdi. Ama Wallander'in hangi yönden geleceğini bilmediklerinden orada olduklarının anlaşılmaması için her iki tarafı da görebilecek bir şekilde gizlenmeleri gerekiyordu. Wallander'in hangi yönü seçebileceğini tahmin etmeye çalıştılar. Sonunda büyük bir olasılıkla batıdan gelebileceğine karar verdiler. Batı yönü hafif yokuşluydu. Evin sağ tarafında yüksek çalılıklar vardı. Doğudan yaklaşmaya karar verdiler. Swedberg iki tarla arasındaki büyük ot yığınını fark etti. Eğer gerekirse bu yığını kullanacaklardı. Saat 3.30'da yerlerini almışlardı. İkisinin de tabancası ateş etmeye hazırdı. Ev sisin arasından karşılarına çıktı, sessizdi. Swedberg nedenini bilmeden bir şeylerin yolunda olmadığını sezinledi. Dürbününü çıkarıp camlarını sildikten sonra evin duvarını dikkatle inceledi. Bir pencerede ışık vardı. Mutfak olabilirdi. Evde garip bir şeyler yoktu. Konovalenko'nun uyuduğunu düşünmek ona garip geliyordu. Her biri kendi dünyasına dalmış endişe içinde bekliyorlardı. Wallander'i ilk gören Steinwieden oldu. Saat 5'ti. Düşündükleri gibi eve batıdan yaklaşmıştı. Wieden önce çalıların arasında hareket edenin geyik olduğunu sanmıştı. Ama sonra Swedberg'in kolunu tutarak çalıları işaret etmişti. Swedberg dürbününü çıkarıp baktı. Çalıların arasından Wallander'in yüzü görülüyordu. Hiçbiri nelerin olabileceğini kestiremiyordu. Wallander Konovalenko'nun talimatları doğrultusunda mı hareket edecekti, yoksa onu şaşırtmayı mı planlamıştı? Peki Konovalenko neredeydi? Wallander'in kızı neredeydi? Beklediler. Ev ve çevresi derin bir sessizlik içindeydi. Steinwieden ve Swedberg Wallander'in ifadesiz yüzünü çözmeye çalışıyorlardı. Swedberg bir kez daha bir şeylerin yolunda olmadığı duygusuna kapıldı. Saatine baktı. Wallander yaklaşık bir saatten beri çalıların arasında gizlenmiş duruyordu. Evde ise hala bir hareket yoktu. Steinwieden dürbünü birden Svedberg'e uzattı. Ballander hareket etmeye başlamıştı. Sürünerek hızla eve doğru yaklaşmış ve duvara dayanmıştı. Bir elinde silahı vardı. Demek Konovalenko'yu yakalamaya karar verdi diye geçirdi içinden Svedberg ve boğazına bir yumru tıkandığını hissetti. İzlemenin dışında yapabilecekleri bir şey yoktu. Steinwieden silahının namlusunu evin kapısına yöneltmiş bekliyordu. Wallander pencerenin önünden eğilerek geçti ve kapıya doğru koştu. Svedberg onun içerisini dinlediğini gördü. Sonra dikkatle ve yavaşça kapının kulbunu çevirdi. Kapı kilitli değildi. Bir an bile duraksamadan kapıyı hızla açıp rüzgar gibi içeriye daldı. Aynı anda da Steinwieden ve Svedberg ot yığınlarının arasından fırladılar. Bundan sonra ne yapacaklarını konuşmamışlardı ama her ikisi de Wallander'in arkasından gitmeleri gerektiğini hissediyordu. Evin köşesine koşarak yaklaştılar, sonra da duvarın arkasına gizlendiler. Evde derin bir ölüm sessizliği vardı. Svedberg birden neden deminden beri kendini alabildiğine tedirgin hissettiğini anladı. Ev boşalmıştı, içeride kimse yoktu. "Gitmişler," dedi Steinwieden'a, "burada kimse yok." Steinwieden ona şaşkınlıkla baktı. ''Nereden biliyorsun?'' Duvarın arkasından çıkarken ''Biliyorum.'' diye karşılık verdi. Wallander'e seslendi. Wallander kapıda belirdi. Onları gördüğüne şaşırmamıştı. ''Gitmiş.'' dedi. Wallander'in çok bitkin olduğu görülüyordu. Artık sınırlarını iyice zorladığı anlaşılıyordu. Her an yere yığılabilirdi. Evden içeri girerek işlerine yarayabilecek bir ipucu bulmaya çalıştılar. Svedberg ve Wallander evi araştırırken Steinwieden de geride duruyordu. Wallander arkadaşlarının peşinden gelmesine bir şey söylememişti. Svedberg, Wallander'in belki de yüreğinin derinliklerinden arkadaşlarının kendisini yarı yolda bırakmayacağını zaten bildiğini hissetti. Belki de bu yüzden onlara şükran duyuyordu, kim bilir. Tanya'yı Svedberg bulmuştu. Yatak odalarından birinin kapısını açmış ve dağınık yatağa bakmıştı. Nedenini bilmeden eğilip yatağın altına da bakmak istemişti. Tanya oradaydı. Bir an, korkunç bir an bunu Wallander'in kızı sanmış ve yüreği ağzına gelmişti. Sonra onun diğer kadın olduğunu anlamıştı. Diğerlerine ne bulduğunu söylemeden önce diğer yatakların altına da bakmıştı. Buzdolabına ve tüm dolapların içine de bakmayı ihmal etmemişti. Wallander'in kızının evde olmadığından iyice emin olduğunda da Steinwieden de Wallander'e Tanya'nın cesedinden söz etmişti. Yatağı kenara çektiler. Wallander biraz geride duruyordu. Kadının yüzünü görünce hemen arkasını dönerek kendini koşarak evden dışarı atmış ve kusmaya başlamıştı. Kadının yüzü diye bir şey kalmamıştı. Kanların arasından burnunun, ağzının nerede olduğunu saptamak olanaksızdı. Svedberg bir havlu bularak kadının yüzünü örttü, sonra da cesedi inceledi. 5 kurşun yarası vardı. 2 ayağından, ellerinden ve son olarak da kalbinden kurşunlanmıştı. Cesedi orada bırakarak derin bir sessizlik içinde evin diğer odalarını araştırmaya başladılar. Hiçbiri konuşmuyordu. Mahzene indiler. Svedberg, Wallander'in kızının bağlandığını düşündüğü zincirleri görünce arkadaşı görmesin diye hemen kenara itiverdi. Ne var ki Wallander kızının bu karanlık mahzene kapatıldığını biliyordu. Svedberg arkadaşının dudaklarını ısırdığını gördü. Wallander'in bu işe daha ne kadar dayanabileceğini merak etti. Daha sonra da mutfağa geri döndüler. Svedberg içi kanlı suyla dolu büyük bir kazan gördü. Parmağını suya batırınca suyun ılık olduğunu fark etti. Yavaş yavaş olanları algılamaya başlamıştı. Farklı ipuçlarını izlemeye çalışarak bir kez daha evi baştan aşağıya aramaya koyuldu. Sonunda oturmalarını önerdi. Wallander artık duygusuz, ilgisiz bir düzeye gelmişti. Svedberg çok düşünmüştü. Cesaret edebilecek miydi? Sorumluluk olağanüstüydü. Ama sonunda geri dönmemeye karar verdi. ''Kızının nerede olduğunu bilmiyorum,'' dedi. ''Ama hala yaşıyor, bundan eminim.'' Wallander hiçbir şey söylemeden ona baktı. ''Bana kalırsa olaylar şöyle gelişti,'' diye sürdürdü konuşmasını Svedberg. ''Elbette emin değilim ama ipuçlarını yorumlamaya, parçaları bir araya getirmeye ve ortaya çıkan öyküyü anlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa öldürülen kadın kızının kaçmasına yardım etti. Kızının kaçıp kaçmadığını bilemiyorum. Belki kaçtı, belki Konovalenko'nu durdurdu. Her iki olasılığı gösteren işaretler var.'' Tanya'yı böylesine hunharca öldürmesi kızının kaçmış olabileceğini düşündürtüyor. Ama bu aynı zamanda Linda'ya yardım ettiği için duyduğu öfkenin bir tepkisi de olabilir. Tanya onu yarı yolda bıraktı ve bundan ötürü de adamın içindeki sınırsız olduğu anlaşılan kötülükler su yüzüne çıktı. Kaynar suyla kadının yüzünü yaktı. Sonra kaçmaya çalıştığı için onu önce ayaklarından, sonra ellerinden ve en sonunda da kalbinden vurdu. Bu zavallı kadının yaşamındaki son saatin nasıl bir şey olduğunu düşünmek daha istemiyorum. Konovalenko daha sonra da evden çıkıp gitti. Kızının kaçtığını gösteren bir başka bulgu daha var. Kızın eğer kaçtıysa Konovalenko bu evin artık güvenli olmadığını anlamıştır. Ama Konovalenko tabanca sesinin duyulmuş olabileceğinden de korkmuş olabilir. Bana kalırsa olaylar bu şekilde gelişti. Ama yine de her şey çok daha farklı gelişmiş de olabilir. Bu arada saat 7 olmuştu. Kimse ağzını açıp bir şey söylemedi. Svedberg ayağa kalkarak telefona yaklaştı. Martinson'u aradı. Banyoda olduğu için bir süre beklemesi gerekti. ''Bana bir iyilik yap.'' dedi. ''Bir saat sonra Tomelilla tren istasyonuna giderek beni bekle. Ve kimseye nereye gittiğini söyleme.''
''Sen de mi delirdin?'' diye sordu Martinson.
''Tersine akıllandım.'' diye yanıt verdi Svedberg. ''Bu çok önemli.'' Telefonu kapatarak Wallander'a baktı. ''Şu anda yatıp biraz dinlenmenin dışında yapacak bir şeyin yok. Ştenle birlikte eve git. Ya da istersen seni babanın evine götürürüz.''
Wallander bir düşteymişçesine ''Nasıl uyuyabilirim?'' diye sordu.
''Yatarak.'' diye cevap verdi Svedberg. ''Söylediklerimi yapsan iyi olacak. Eğer kızına yardım edebilecek durumda olmak istiyorsan mutlaka yatıp dinlenmelisin. Şu andaki durumunla yalnızca sorun yaratabilirsin.''
Wallander başını evet dercesine salladı. ''Babamın evine gitsem daha iyi olacak.'' dedi. Stenwieden ''Arabayı nerede bıraktın?'' diye sordu.
''Gidip getireyim.'' dedi Wallander. ''Biraz hava almak istiyorum.''
Dışarı çıktı. Svedberg ile Stenwieden bakıştılar. İkisi de konuşamayacak kadar gergin ve yorgundu. Duet kapının önünde durduğunda ''Polis olmadığıma çok memnunum.'' dedi Stenwieden. Sonra Tanya'nın bulunduğu odaya doğru bakarak başını salladı.
''Yardımlarına çok teşekkürler.'' dedi Svedberg.
Arabaya binip uzaklaşmalarını izledi. Bu kara basanın nerede sona ereceğini merak ediyordu. Stenwieden Wallander'in inmesi için arabayı durdurdu. Yolda tek kelime bile konuşmamışlardı.
''Akşam seni ararım.'' dedi Stenwieden.
Ağır adımlarla eve giden Wallander'in arkasından baktı. ''Zavallı dostum.'' diye geçirdi içinden. ''Bu acıya daha ne kadar dayanabileceksin?'' Wallander'in babası mutfak masasında oturuyordu. Tıraş olmamıştı. Ve Wallander babasının yıkanması gerektiğini de düşünüyordu. Babasının karşısına geçip oturdu. Uzun bir süre ikisi de konuşmadı. Babası sonunda "Uyuyor." dedi. Wallander söylenilerini güçlükle duymuştu.
"Sakin sakin uyuyor." diye yineledi babası.
Wallander sonunda söylenileni algıladı. "Kim uyuyor?" diye sordu yorgun bir sesle.
"Torunumdan söz ediyorum." dedi babası.
Wallander şaşkınlıkla ona baktı. Sonra yavaşça yerinden kalkarak yatak odasına gitti, kapıyı açtı. Linda yatakta uyuyordu, saçı kırpılmıştı ama derin derin soluk alıyordu. Wallander kapının önünde kıpırdamadan durdu. Sonra yatağa yaklaşıp çömeldi. Hiçbir şey yapmadı, yalnızca kızına baktı. Nelerin olduğunu ya da kızının nasıl eve geldiğini öğrenmek istemiyordu. Yalnızca kızına bakmak istiyordu. Kafasının bir kenarında Konovalenko'nun dışarılarda bir yerlerde olduğunu biliyordu. Ama o anda Konovalenko umrunda bile değildi. O anda kızından başka önemli hiçbir şey yoktu. Kızının yatağının yanına yere uzandı. Kıvrılarak uykuya daldı. Babası oğlunun üstünü battaniyeyle örttükten sonra yavaşça kapıyı kapattı. Sonra da stüdyoya giderek yarım bıraktığı resmini yapmaya başladı. Artık her zamanki motifine geri dönmüştü. Son rötuşları yapıyordu. Martinson saat 8'i biraz geçe Tomelilla'daki tren istasyonuna gelmişti. Arabasından inerek Svedberg'i selamladı.
''Bu kadar önemli olan neydi?'' diye sordu,
sinirlendiğini gizlemeye çalışmadan. ''Göreceksin.'' dedi Svedberg. ''Biraz sabırlı ol. Ama göreceğinin hiç de hoş olmadığını söylemeliyim.''
Martinson kaşlarını çattı. ''Ne oldu?''
''Konovalenko.'' dedi Svedberg. ''Yine vurdu. İlgilenmemiz gereken bir ceset daha var. Bir kadın.''
''Aman tanrım.''
''Beni izle.'' dedi Svedberg. ''Konuşmamız gerek.''
''Bu işin içinde Wallander de var mı?'' diye sordu Martinson.
Svedberg bu soruyu duymamıştı. Arabasına binmiş olay yerine doğru yola çıkmıştı bile.
Martinson'un olanları öğrenmesi için biraz daha beklemesi gerekiyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 401.